Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Andrea Brandt'ın 8 Keys to Eliminating Passive Aggressiveness adlı kitabı, pasif-agresif davranışı anlamaya ve daha açık, dengeli bir iletişime dönüştürmeye odaklanan uygulama ağırlıklı bir psikoloji rehberidir. Yazar, öfke yönetimi ve ilişki sorunları alanındaki klinik deneyiminden yararlanarak, kişinin sözleriyle davranışları arasındaki çelişkiyi inceler. Kitabın temel örneği basittir. Kişi aslında hayır demek isterken evet der. Ardından isteksizliğini erteleme, unutma, somurtma ya da işi eksik yapma gibi dolaylı yollarla gösterir. Brandt, bunu sabit bir karakter, kusur olarak değil. Çoğu zaman çocuklukta öğrenilmiş ve zamanla alışkanlığa dönüşmüş bir başa çıkma stratejisi olarak ele alır. Amaç, bastırılmış öfkeyi körüklemek ya da herkesi doğrudan çatışmaya itmek değildir. Amaç, duyguları fark etmek, sınır koymak, açık konuşmak ve ilişkilerde sorumluluğu daha dürüst biçimde paylaşmaktır. 8 anahtar, kuramı kısa tutup örnekler ve alıştırmalarla ilerleyen pratik bir çerçeve sunar. Bu yönüyle kitap, aile, yakın ilişki ve iş hayatındaki tekrarlayan iletişim düğümlerine odaklanır. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, pasif agresifliğin temelinde gizlenen öfke ve güçsüzlük duygusu vardır. Brandt'a göre pasif agresiflik, yalnızca kaba davranmanın daha örtülü bir biçimi değildir. Kişinin kızgınlığını doğrudan tanıyamadığı, ifade etmeyi riskli gördüğü ya da kendini ilişkide yeterince güçlü hissetmediği durumlarda başvurduğu dolaylı bir iletişim yoludur. Toplumda öfkenin ayıp, tehlikeli veya ilişkiyi bozucu sayılması bu duygunun açıkça konuşulmasını zorlaştırabilir. Türkiye'de de aile içinde büyüklere itiraz etmeme, iş yerinde yöneticiyi doğrudan eleştirmeme ya da huzuru korumak adına rahatsızlığı söylememe eğilimi. Bazı kişiler için dolaylı tepkileri daha kolay hale getirebilir. Ancak kitap bu kültürel ya da ailevi etkileri mazeret olarak kullanmaz. Asıl mesele kişinin ne hissettiğini fark etmeden ya da söylemeden karşı tarafın bunu davranışlardan anlamasını beklemesidir. Sözel olarak kabul edilen bir isteğin sürekli ertelenmesi, unutulması veya isteksizce yapılması görünürde uyum yaratır ama güveni azaltır. Brandt'ın ilk anahtarı gizli öfkeyi tanımayı bu nedenle merkezine alır. Öfkeyi fark etmek, onu karşı tarafa boşaltmak anlamına gelmez. Tam tersine, kişinin ihtiyacını, kırgınlığını ve sınırını daha erken görmesini sağlar. Böylece tepki, sabotaj ya da inat biçiminde ortaya çıkmadan önce daha yapıcı bir seçeneğe dönüşebilir. İkinci olarak, duygular. Düşünceler ve beden sinyalleri yeniden birbirine bağlanmalıdır. Kitabın önemli yönlerinden biri, pasif-agresif davranışın yalnızca dilde değil, kişinin iç dünyası ve bedensel tepkilerinde de izlenebileceğini vurgulamasıdır. Brandt, duyguları düşüncelere yeniden bağlamayı ve bedenin verdiği işaretleri dinlemeyi ayrı anahtarlar olarak ele alır. Bunun mantığı şudur, kişi kızgın olduğunu kabul etmese bile gerginlik, yorgunluk, huzursuzluk, sıkışma hissi ya da ani sabırsızlık yaşayabilir. Bu sinyaller tek başına kesin bir anlam taşımaz, fakat durup neye tepki verildiğini araştırmak için değerli bir başlangıç sağlar. Kişi kendine hangi talebin onu zorladığını, neyi söylemekten kaçındığını ve hangi düşüncenin duyguyu bastırdığını sorabilir. Örneğin herkes benden memnun olmalı düşüncesi, hayır deme ihtiyacını görünmez kılabilir. Ardından kişi bu ihtiyacı inkar etmek yerine sınır koyması gerektiğini fark edebilir. Bu yaklaşım, davranış olduktan sonra suçluluk duymaya odaklanmaz. Davranışın öncesindeki zinciri görünür kılmaya çalışır. Duygu, düşünce, beden ve eylem arasındaki bağ kurulduğunda, kişi neden ters davrandığını sadece sonradan açıklamakla kalmaz. Daha erken bir anda seçim yapabilir. Kitabın alıştırma odaklı yapısı da bu farkındalığın soyut bilgi olarak kalmamasını, gündelik etkileşimlerde gözlemlenmesini hedefler. Üçüncü olarak, sağlıklı sınırlar istemeden verilen evetlerin yerine açık tercih koyar. Brandt'ın yaklaşımında sınır koymak, diğer insanları cezalandırmak ya da ilişkiden çekilmek değildir. Sınır, kişinin yapabileceği, istemediği veya kabul edemeyeceği şeyi anlaşılır biçimde belirtmesidir. Pasif-agresif döngü çoğu zaman burada başlar. Kişi bir isteği doğrudan reddetmez. Çünkü bencil, saygısız veya sorun çıkaran biri gibi görünmekten çekinir. Fakat içten gelen itiraz ortadan kalkmaz. Daha sonra gecikme, unutkanlık, yakınma veya soğukluk biçiminde geri döner. Bu nedenle kitap, sağlıklı sınırları pasif agresifliğin panzehirlerinden biri sayar. Açık bir hayır ya da koşullu bir evet ilk anda rahatsızlık yaratabilir. Ancak uzun vadede belirsizliği ve karşılıklı kızgınlığı azaltır. Özellikle akrabalık ilişkilerinde, komşulukta veya yoğun iş ortamlarında sürekli yardım beklentisi oluştuğunda, herkesin ihtiyacını karşılamaya çalışmak sürdürülebilir değildir. Brandt'ın çerçevesi, kişinin sınırını açıklarken karşı tarafı küçümsememesini de gerektirir. İletişim, suçlama yerine kendi kapasitesini ve ihtiyacını dile getirmelidir. Böylece, kişi ne istediğini saklamaz, karşı tarafta ima okumak zorunda kalmaz. Sınır koyma becerisi, ilişkideki güç dengesizliğini sihirli biçimde çözmez. Yine de kişinin kendi payına düşen açıklığı kurmasına, kabul ettiği sorumlulukları gerçekçi seçmesine ve sonrasında çelişkili davranma ihtiyacını azaltmasına yardım eder. Dördüncü olarak, atılgan iletişim. Saldırganlıkla boyun eğme arasındaki işlevsel seçenektir. Kitap, pasif agresifliğin karşısına saldırganlığı değil, atılgan iletişimi koyar. Bu ayrım önemlidir. Çünkü dolaylı davranmaktan yorulan biri, dürüst olmayı sertleşmekle karıştırabilir. Oysa Brandt'ın önerdiği iletişim biçimi, kişinin kendi duygu ve ihtiyaçlarını açıkça ifade ederken, karşısındakinin haklarını da tanımasıdır. Saldırgan iletişimde amaç çoğu zaman üstün gelmek, baskı kurmak veya karşı tarafı susturmaktır. Pasif iletişimde kişi kendi ihtiyacını geri plana iter. Pasif, agresif iletişimde ise ihtiyaç doğrudan söylenmez, fakat davranış yoluyla karşı tarafa hissettirilmeye çalışılır. Atılganlık, bu üç yolun yarattığı ilişki maliyetini azaltmayı hedefler. Kişi, örneğin bir talebi kabul edemeyeceğini, bunun nedenini gereğinden fazla savunmaya girmeden ve karşı tarafın niyetini suçlamadan söyleyebilir. Kitap ayrıca iletişimde bilinçli bir tutumun gerekliliğine dikkat çeker. Konuşmadan önce duygunun yoğunluğunu fark etmek, karşıdakini gerçekten dinlemek ve otomatik tepkiyi durdurmak tartışmanın yönünü değiştirebilir. Bu, her konuşmanın uzlaşmayla biteceği anlamına gelmez. Bazı çıkarlar gerçekten çatışır. Fakat açık konuşma, hiç söylenmemiş beklentilerden doğan kırgınlıkları azaltır. Brandt'ın bu noktadaki katkısı, iletişimi yalnızca doğru cümle kurma tekniğine indirgememesidir. Atılganlığın duyguyu tanıma, sınır koyma ve karşılıklı sorumluluk alma pratiğiyle birlikte geliştiğini gösterir. Son olarak, etkinleştiren ilişki döngüsünü durdurmak ve sorun çözmeye geçmek gerekir Brandt. Pasif, agresif davranışın tek bir kişinin meselesi gibi görünse de, çoğu zaman ilişkisel bir döngü içinde sürdüğünü belirtir. Bu döngüde diğer taraf, huzursuzluğu önlemek için sürekli telafi eden, fazla sorumluluk alan, rima edilen isteği tahmin etmeye çalışan veya sorun konuşulmadan çözülmüş gibi davranan kişi olabilir. Kitabın etkinleştireni devre dışı bırakma anahtarı, bu karşılıklı düzenin fark edilmesine yöneliktir. Etkinleştiren kişi iyi niyetli hareket etse bile, diğerinin açıkça sorumluluk almasını engelleyebilir. Örneğin yerine sürekli iş yapmak, söylenmeyen beklentileri tahmin etmek ya da her gecikmeyi açıklamak, kısa vadede gerilimi düşürür. Uzun vadede ise dolaylı davranışın sonuçlarını görünmez kılar. Brandt'ın çözümü suçlu aramak değildir. Her iki tarafında daha açık anlaşmalar yapması, sonuçları netleştirmesi ve tartışmayı belirli bir soruna yöneltmesi gerekir. Sona anahtar olan daha iyi sonuçlar için sorun çözme. Bu nedenle önem taşır. Sorunu kişinin kişiliğine bağlamak yerine ne olduğuna, kimin neye ihtiyaç duyduğuna ve hangi seçeneğin uygulanabilir olduğuna bakılır. Bu yaklaşım, aile içi görev paylaşımından iş yerindeki işbirliğine kadar çeşitli alanlarda kullanılabilir. Kitap, değişimin yalnızca içgörüyle tamamlanmayacağını vurgular. Yeni iletişim davranışlarının tekrar edilmesi, sınırların korunması ve eski döngü yeniden başladığında fark edilmesi gerekir. Sonuç olarak, 8 Keys to Eliminating Passive Aggressiveness, özellikle kendi davranışlarında sürekli erteleme, isteksiz uyum, rimalı konuşma veya söylenenle yapılan arasındaki farkı gören okurlar için yararlı bir rehberdir. Yakın ilişkisinde, ailesinde ya da iş yerinde bu davranışlarla sık karşılaşan kişiler de kitaptan faydalanabilir. Bununla birlikte eser, karşı tarafı teşhis etmek veya ona etiket yapıştırmak için yazılmış bir araç değildir. Daha verimli kullanım biçimi, kişinin kendi tepkilerini, sınırlarını ve ilişki içindeki rolünü incelemesidir. terapistler ve danışmanlar açısından da danışanlarla konuşulabilecek somut egzersizler ve iletişim başlıkları sunması dikkat çekicidir. Kitabın pratik yararı, büyük ve soyut değişim vaatleri yerine davranışın oluştuğu anlara odaklanmasındadır. Gizli öfkeyi fark etmek, bedensel uyarıları izlemek, hayır demek, atılgan konuşmak ve sorun çözmek, birbirinden kopuk öneriler olarak verilmez. Bunlar, dolaylı çatışma döngüsünü adım adım değiştiren bağlantılı beceriler şeklinde ele alınır. Benzer kişisel gelişim ve ilişki kitaplarından ayrıldığı nokta da budur. Pasif agresifliği sadece zor insanlara ait bir kusur gibi sunmak yerine öğrenilmiş bir iletişim stratejisi olarak açıklar. Böylece hem davranışın yol açtığı zararı ciddiye alır hem de değişimin mümkün olduğunu savunur. Kuramsal tartışmayı sınırlı tutup örneklere ve uygulamaya ağırlık vermesi kitabı günlük hayatta kullanılabilir kılar. Yine de yoğun öfke, travma veya güvenlik riski içeren ilişkilerde bu tür bir rehberin profesyonel desteğin yerini tutmayacağı unutulmamalıdır. Destek olmak isterseniz Andrea Brandt kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.